11. bölüm. Uras. Ava eyaletinin eski başkenti Rodaret sivri bir kentti. Çam ormanları camların üzerinde de kulelerden oluşan daha havadar bir orman. Caddeler karanlık ve dardı. Ağaçların altı yosunlu, çoğunlukla da sisliydi. Yalnızca ırmağın üstündeki yedi köprüden bakan biri kulelerin tepelerini görebilirdi. Bazıları neredeyse 100 metre uzunluğundaydı. Bazıları ise yalnızca birer filizdi. Tohuma kaçmış sıradan evler gibiydi. Bazıları taştandı, bazıları porselenden, mozaikten, renkli cam levhalardan, bakır, teneke ya da altın kaplamadan yapılmıştı. İnanılmayacak kadar süslü, narin, parlaktı. Uras Dünya Hükümetleri Konseyi varlığının 300 yılı boyunca bu hayal gibi büyüleyici caddelerde yer almıştı. DHK ve Aio'daki elçilikler ve konsolosluklar da Rodaret'ten Neo Eseya ve Ulusal Hükümet Merkezi'ne yalnızca bir saat uzaklıkta kümelenmişlerdi. Arz'ın DHK nezdindeki elçiliği Irmak Şatosu'na yerleşmişti. Niye otoyoluyla Irmak arasında sıkışmış olan Irmak Şatosu'nun kısa, kindar görünüşlü, kare çatılı ve kısılmış gözler gibi yan pencere yarıkları olan tek bir kulesi vardı. Duvarları 1400 yıldır silahların ve iklimin saldırılarına dayanmıştı. Şatonun kara tarafında kara ağaçlar kümelenmişti. Aralarından da bir asma köprü hendeğin üstüne doğru uzanıyordu. Asma köprü inikti, kapılar da açık duruyordu. Güneş bir ırmak sisinin içinden belirirken ve Rodaret'in bütün kulelerindeki çanlar uzun ve çıldırtıcı bir armoniyle süren saat 7'yi çalma görevlerine başlarken hendek, ırmak, yeşil çimenler, kaya duvarlar, kulenin tepesindeki bayrak, bütün hepsi sisle parıldıyorlardı. Kalenin içindeki çok modern danışma masasında oturan memur dev bir esnemeyle meşguldü. Yankılı bir sesle, "Emin olun, saat 8'den önce açmıyoruz," dedi. "Büyükelçiyi görmek istiyorum." "Büyükelçi kahvaltıda, randevu almanız gerekiyor." Memur bunları söylerken sulanmış gözlerini sildi ve ziyaretçiyi ilk kez açıkça görebildi. Baktı, çenesini birkaç kez oynattı ve "Kimsiniz?" dedi. "Nereden? Ne istiyorsunuz?" "Büyükelçiyi görmek istiyorum." "Bekleyin," dedi memur en saf Neo aksanıyla. Gözlerini ondan ayırmadan elini telefona uzattı. Elçiliğin girişiyle asma köprü arasında bir araba girmişti. Arabadan birkaç kişi çıkıyordu. Siyah giysilerinin madeni işlemleri güneşte parlıyordu. Başka iki kişi de binanın ana kısmından lobiye girmişti. Konuşuyorlardı. Garip giysili, garip insanlardı. Şevek danışma masasının çevresinden hızla dolaşıp onlara doğru koşmaya çalıştı. "Yardım edin bana," dedi. Şaşırarak ona baktılar. Biri kaşlarını çatarak geri çekildi. Diğeri Şevek'in omuzu üzerinden elçiliğe girmekte olan üniformalı gruba baktı. Sakin bir sesle, "Bu taraftan," dedi. Şevek'in kolunu tuttu ve bir balet kadar düzenli iki adım ve bir hareketle küçük bir ofise girdiler. "Ne oluyor? Niye Eseya'dan mı geliyorsunuz?" "Büyükelçiyi görmek istiyorum. Grevcilerden biri misiniz?" "Şevek, adım Şevek, Anares'ten." Kapkara yüzdeki pırıl pırıl zeki ve yabancı gözleri parıldadı. Arzlı nefesini tutarak "My God," dedi. Sonra İyoca'ya döndü. "İtika etmek mi istiyorsunuz? İltica etmek mi istiyorsunuz?" "Bilmiyorum. Benimle gelin, Doktor Şevek. Sizi oturabileceğiniz bir yere götüreyim." Holler, merdivenler ve kara adamın kolunun üzerindeki eli vardı. Birileri ceketini çıkarmaya çalışıyordu. Gömlek cebindeki defterin peşinde olduklarını düşünerek karşı koydu. Biri yabancı bir dilde, otoriter bir tavırla konuşuyordu. Bir başkası Şevek'e, "Her şey yolunda," dedi. "Yaralanıp yaralanmadığınızı anlamaya çalışıyor. Ceketiniz kanlı." "Başka biri," dedi Şevek. "Başka birinin kanı." Başı döndüğü halde oturmayı başardı. Büyük güneş gören bir odada bir yatağın üzerindeydi. Anlaşılan bayılmıştı. Yakınında bir grup erkekle bir kadın vardı. Anlamaz gözlerle onlara baktı. "Doktor Şevek, elçiliğindesiniz. Burada arz topraklarında sayılıyorsunuz. Mutlak güvencedesiniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz." Kadının derisi demirli toprak gibi sarı kahverengiydi ve kafa derisi dışında yüzünde hiç tüy yoktu. Tıraş edilmiş değildi. Tüysüzdü. Yüz hatları garip ve çocuksuydu. Küçük bir ağız, düşük köprülü burun, uzun kapaklı çekik gözler, yuvarlak tombul yanaklar ve çene. Yüzün tümü yuvarlak, esnek ve çocuksuydu. "Burada güvencedesiniz," diye yineledi kadın. Konuşmak istedi ama konuşamadı. Adamlardan biri "Yatın, yatın," diyerek onu göğsünden kibarca iteledi. Şevek arkaya uzandı ama büyükelçiyi görmek istiyorum diye fısıldadı. Büyükelçi benim. Adım Kang. Bize geldiğinize sevindik. Burada güvencedesiniz. Şimdi lütfen dinlenin Doktor Şevek. Sonra konuşuruz. Aceleye gerek yok. Sesi garipti, müzikaldi ama Takver'inki gibi kısıktı. Takver, dedi Şevek kendi dilinde. Ne yapacağımı bilmiyorum. Uyuyun, dedi kadın. O da uyudu. 2 günlük uyku ve yemekten sonra onun için temizleyip ütüledikleri gri iyo ceketini giydi ve elçinin kulenin 3. katındaki özel salonuna alındı. Elçi ne onun önünde eğildi ne de elini sıktı. Yalnızca avuçlarını göğsünün önünde birleştirerek gülümsedi. Kendinizi iyi hissettiğinize sevindim Doktor Şevek. Hayır, yalnızca Şevek demeliyim öyle değil mi? Lütfen oturun. Sizinle her ikimize de yabancı olan bir dilde iyoca konuşmak zorunda olduğuma üzgünüm. Sizin dilinizi bilmiyorum. Çok ilginç bir dil olduğunu duydum. Mantıksal olarak icat edilmiş diller arasında büyük bir halkın dili olan tek dil olduğunu. Bu tatlı dili yabancının yanında kendini büyük, ağır ve kıllı hissediyordu. Derin, yumuşak iskemlelerden birine oturdu. Kang de oturdu. Ama otururken yüzü buruştu. Bu rahat iskemlelerde oturmaktan sırtım tutulmuş, dedi. Şevek o zaman Kang'in düşündüğü gibi 30 yaşında ya da daha genç bir kadın olmadığını, en az ya 60 yaşında olduğunu fark etti. Yumuşak derisi ve çocuksu fiziği onu yanıltmıştı. Evde diye devam etti Kang. O çoğunlukla yerdeki yastıklara otururuz. Ama burada bunu yaparsam herkese bakmak için bir kafamı daha da yukarıya kaldırmam gerekir. Siz cetililer o kadar uzunsunuz ki. Küçük bir sorunumuz var. Aslında bizim değil de Ayo hükümetinin sorunu. Anares'tekiler, Uras'la radyo bağlantısı kuranlar acele olarak sizinle görüşmek istiyorlar. Ayo hükümeti de utanç içinde. Gülümsedi, eğlendiğini gösteren bir gülümsemeydi bu. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Sakindi, tefekkürün sakinleştirdiği, suyun yıprattığı bir taş gibi Şevek iskemlesine yaslandı. Yanıt vermek için çok uzun bir süre bekledi. Ayo hükümeti burada olduğumu biliyor mu? Resmen bilmiyor. Bir şey söylemedik. Onlar da sormadı. Ama burada elçilikte çalışan birçok İyolu memur ya da sekreter var. Bu yüzden tabii ki biliyorlar. Sizin için tehlikeli mi benim burada olmam? Hayır. Elçiliğimiz Dünya Hükümetleri Konseyi nezdinde, Ayio Devleti nezdinde değil. Buraya gelmeye hakkınız vardı. Konseyin geri kalanı Ayio'yu bunu kabul etmeye zorlar. Size söylediğim gibi bu kale arz toprağı. Yeniden gülümsedi. Yumuşak yüzü bir sürü küçük kırışıklıkla dolu doldu. Sonra düzeldi. Diplomatların harika fantazisi. Benim dünyamdan 11 ışık yılı uzaktaki bu şato, Tao Ceti yıldızının Uras gezegenindeki Ayo ülkesinde, Rodaret'te bir kulede yer alan bu oda, arz toprağı. O zaman onlara burada olduğumu söyleyebilirsiniz. İyi, bu işleri kolaylaştırır. Sizin onayınızı bekliyordum. Benim için hiç mesaj yok muydu Anares'ten? Bilmiyorum, sormadım. Sizin bakış açınızdan düşünmedim. Merak ettiğiniz bir şey varsa Anares'i arayabiliriz. Tabii oradakilerin kullandığı dalga boyunu biliyorsunuz. Biliyoruz ama kullanmadık. Çünkü davet edilmemiştik. En iyisi üstelememek gibi görünüyordu. Ama sizin için kolaylıkla bir konuşma ayarlayabiliriz. Vericiniz var mı? Gemimizden, Uras çevresinde yörüngede duran hain gemisinden konuşabiliriz. Biliyorsunuz Hain'le Arz birlikte hareket ediyorlar. Hain elçisi bizimle olduğunuzu biliyor. Resmi olarak bilgi verilen tek kişi o. Bu yüzden radyo emrinizde. Şevek ona bir teklifin arkasındaki amaca bakmayan bir kişiliğin sadeliğiyle teşekkür etti. Kang onu bir an süzdü. Gözleri akıllı, açık sözlü ve sessizdi. Konuşmanızı dinledim, dedi. Şevek ona çok uzaktaymış gibi baktı. Konuşma mı? Yönetim meydanındaki büyük gösteride konuştuğunuzda, geçen hafta bugün, her zaman gizli radyoları dinleriz. Sosyalist işçiler ve özgürlükçülerin yayınlarını. Tabii ki gösteriyi yayınlıyorlardı. Sizi dinledim. Çok etkilendim. Sonra bir gürültü başladı. Garip bir gürültü. Kalabalığın bağırmaya başladığını duyabiliyorduk. Açıklamadılar. Çığlıklar vardı. Sonra birden yayın kesildi. Korkunçtu. Dinlemesi bile korkunçtu. Siz oradaydınız. Oradan nasıl kaçtınız? Kentten nasıl çıktınız? Eski kent hala kuşatılmış durumda. Niyo'da 3 ordu birliği var. Her gün yüzlerce grevci ve şüpheli topluyorlar. Buraya nasıl geldiniz? Şevek hafifçe gülümsedi. Taksiyle. Bütün denetim noktalarından geçerek mi? O kan lekeli giysilerle mi? Ayrıca herkes sizin neye benzediğinizi biliyor. Arka koltuğun altındaydım. Taksi kamulaştırılmıştı. Böyle mi diyorsunuz? Hay, bazı insanların benim için atıldıkları bir tehlike. Kucağında kavuşturduğu ellerine baktı. Son derece sessiz oturuyor ve sessiz konuşuyordu. Ama içinde bir gerilim, bir zorlama vardı. Gözlerinde ve ağzının çevresindeki kırışıklıklarda görülüyordu bu. Bir süre düşündü. Sonra aynı uzak tavırla devam etti. Başlangıçta şanslıydım. Saklandığım yerden çıktığımda tutuklanmadığım için şanslıydım. Ama eski kente girdim. Ondan sonrası yalnızca şans değildi. Nereye gideceğimi benim için düşündüler. Beni oraya nasıl götüreceklerini planladılar. Tehlikeyi onlar göze aldılar. Kendi dilinde bir sözcük söyledi, sonra çevirdi. Dayanışma. Çok garip, dedi arz elçisi. Şevek, sizin dünyanız hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yalnızca Uraslıların bize söylediklerini biliyorum. Çünkü halkınız oraya gitmemize izin vermiyor. Tabii ki gezegenin kurak ve soğuk olduğunu biliyorum. Koloninin nasıl kurulduğunu, otoriter olmayan bir komünizm denemesi olduğunu, 170 yıldır varlığını sürdürdüğünü biliyorum. Odo'nun yazdıklarının bir kısmını okudum, fazla değil. Bütün bunların Uras'ta şu anda olup bitenler açısından pek önem taşımadığını düşünüyordum. Biraz uzak, ilginç bir deney. Ama yanılıyordum, değil mi? Önemli. Belki de Uras'ın anahtarı Anares. Neo'daki devrimciler aynı gelenekten geliyorlar. Yalnızca daha iyi ücretler için ya da zorunlu askerliğe karşı çıkmak için grev yapmıyorlardı. Yalnızca sosyalist değil, anarşistlerdi. İktidara karşı grev yapıyorlardı. Anlıyor musunuz? Gösterinin boyutu, popüler duygunun yoğunluğu, hükümetin paniğe kapılıp tepki göstermesi, hepsinin anlaşılması çok zordu. Bu kadar karışıklık nedendi? Buradaki hükümet zorba değil. Zenginler gerçekten zengin ama yoksullar o kadar da yoksul değil. Tutsak değiller, aç da kalmıyorlar. Niçin ekmekte ve demeçlerle yetinmiyorlar? Neden çok fazla duyarlılar? Şimdi nedenini anlamaya başladım. Ama hala açıklayamadığım şey, bu özgürlükçü geleneğin hala canlı olduğunu ve sanayi kentlerindeki hoşnutsuzluğu bilen Ayo hükümetinin nasıl olup da sizi yine de buraya getirdiği. Barut fabrikasında kibrit çakmak gibi bir şey bu. Barut fabrikası yakınında olmayacaktım. Kalabalıktan uzak tutulacak, akademik çevrenin ve zenginlerin arasında yaşatılacaktım. Yoksulları görmeyecektim. Çirkin hiçbir şeyi görmeyecektim. Buradaki her şey gibi ben de naylon bir ambalajın içindeki, kartonun içindeki, torbanın içindeki kutuda pamuklar arasında yaşayacaktım, yatacaktım. Orada mutlu olacak ve işimi, Anares'te yapamadığım işimi yapacaktım. Bittiği zaman da sizi tehdit edebilmeleri için onlara verecektim çalışmamı. Tehdit etmek mi? Arzı mı demek istiyorsunuz? Haini ve diğer yıldızlar arası güçleri mi? Bizi neyle tehdit edecekler? Uzayı yok etmekle. Kenk bir süre sessiz kaldı, yumuşak, iğneli sesiyle "Yaptığınız bu mu?" diye sordu. "Hayır, benim yaptığım bu değil. Bir kere ben bir mucit, bir mühendis değilim. Ben kuramcıyım. Benden istedikleri bir kuram. Zaman fiziğinde bir genel alan kuramı. Ne olduğunu biliyor musunuz?" Şevek, sizin ceti fiziğiniz, asil biliminiz benim anlama yeteneğimin dışında. Matematik, fizik ve felsefe eğitimi görmedim. Asil bilimde bütün bunlardan ilaveten evren bilimden ve daha başka şeylerden oluşmuş görünüyor. Ama eş zamanlılık kuramı dediğinizde de ne kastettiğinizi anlıyorum. Görecelik kuramıyla ne kastettiğinizi bildiğim kadar, yani görecelik kuramının bazı çok büyük pratik sonuçlara yol açtığını biliyorum. Bundan da sizin zaman fiziğinizin yeni teknolojileri olanaklı kılabileceğini çıkarıyorum. Şevek onayladı. İstedikleri, dedi. Maddenin uzayda anında bir yerden başka bir yere aktarılması, sıçrama, yani zaman geçmeden ve uzayı aşmadan uzay yolculuğu. Hala bulma şansları var. Benim de denklemlerinden değil sanırım. Ama benim denklemlerimden yola çıkarak yanıtlayıcıyı yapabilirler. Eğer istedikleri buysa, insanlar büyük uzaklıkları aşamazlar ama fikirleri aşabilir. Yanıtlayıcı nedir, Şevek? Bir fikir. Neşesizce gülümsedi. Uzayda iki nokta arasında zaman harcamadan iletişim kurmaya yarayan bir aygıt olacak. Aygıt tabii ki mesaj yollamayacak. Eş zamanlılık özdeşlik demektir. Ama bizim algılarımız için o eş zamanlılık bir iletim, bir gönderme işlevi görecektir. Böylece elektromanyetik sinyallerin gerektirdiği mesajın gidip dönmesi için geçen uzun zaman olmadan dünyalar arasında konuşma sağlayabileceğiz. Aslında çok basit bir şey, bir tür telefon gibi. Kenk güldü. Fizikçilerin basitliği. Yani o şeyi, yanıtlayıcıyı alıp Delhi'deki oğlumla görüşebilir miyim? Ben ayrıldığımdan 5 yaşında olan ve ben Arz'dan Uras'a neredeyse ışık hızıyla yolculuk eden bir gemiyle gelirken 11 yıl büyüyen torunumla da evde şu anda neler olduğunu bilebilirim. 11 yıl önce değil, kararlar verilebilir, anlaşmaya varılabilir, bilgi paylaşılabilir. Ben Çifevar'daki diplomatlarla konuşabilirim. Siz Hain'deki fizikçilerle konuşabilirsiniz. Fikirlerin bir dünyadan öbürüne ulaşması bir kuşak sürmez. Biliyor musunuz Cevek? Sanırım şu sizin basit şeyiniz 9 bilinen dünyadaki milyarlarca kişinin yaşamlarını değiştirebilir. Şevek başıyla onayladı. Bir dünyalar birliğini olanaklı kılar. Bir federasyonu, çıkış ve varış, soru ve yanıt arasındaki yıllar, 10 yıllar yüzünden ayrı kaldık. İnsan konuşmasını icat ettiniz denilebilir. Konuşabiliriz. Artık birbirimizle konuşabiliriz. Peki, konuşunca ne diyeceksiniz? Sesindeki alay Kenk'i şaşırttı. Şevek'e baktı ve bir şey söylemedi. Şevek iskemlesinde öne eğildi ve acı bir dolu bir ifadeyle alnını ovuşturdu. Bakın dedi. Niçin size geldiğimi ve niçin bu dünyaya geldiğimi açıklamalıyım size. Fikir için geldim. Fikrin hatırına geldim. Fikri öğrenmek, öğretmek, paylaşmak için. Bakın, Anares'te kendimizi yalıttık. Başka insanlarla konuşmuyoruz. İnsanlığın geri kalanıyla. Orada çalışmamı tamamlayamadım. Tamamlayabilseydim bile onu istemiyorlardı. Yararını görmüyorlardı. Bu yüzden buraya geldim. Aradığım şeyler burada var. Konuşma, paylaşma, ışık laboratuvarında kanıtlamak üzere yola çıkmadığı şeyi kanıtlayan bir deney, yabancı bir dünyadan, görecelik kuramı üstüne bir kitap, gereksinim duyduğum dürtüler. Çalışmamı bitirdim sonunda. Henüz yazılmadı ama denklemler ve akıl yürütme elimde bitti. Ama benim için yalnızca kafamdaki fikirler önemli değil. Benim toplumum da bir fikir. Beni oluşturan o. Bir özgürlük fikri, değişim, insan dayanışması fikri. Önemli bir fikir. Çok aptal olduğum halde fikirlerden birini fiziği izleyerek diğerine ihanet ettiğimi fark ettim sonunda. Yaptığım şey mülkiyetçilerin benden gerçeği satın almalarına izin vermek. Başka ne yapabilirdiniz Çevek? Satmaktan başka alternatif yok mu? Hediye diye bir şey yok mu? Evet, bunu size vermek istediğimi anlamıyor musunuz? Hayine, diğer dünyalara ve Uras'taki diğer ülkelere ama hepinize birden. Böylece herhangi biriniz onu Aion'un yapmak istediği gibi diğerleri üzerinde baskı kurmak, daha zenginleşmek ya da daha çok savaş kazanmak için kullanamayacaksınız. Böylece gerçeği kendi özel çıkarınız için değil, yalnızca ortak iyilik için kullanabileceksiniz. Gerçek eninde sonunda çoğunlukla yalnızca ortak iyiliğe hizmet etmekte ısrar eder, dedi Kang. Sonunda öyle ama ben sonuna kadar bekleme niyetlisi değilim. Bir kez yaşıyorum. Bunu da hırsla, çıkarcılıkla ve yalanlarla geçirmek istemiyorum. Hiçbir efendiye hizmet etmem. Kang'in sakinliği konuşmalarının başlangıcında olduğundan çok daha zorlama, iradi bir sakinliğe dönüşmüştü. Şevek'in kişiliğinin gücü kendini kontrol amacından ya da kendini koruma dürtüsünden kaynaklanmadığı için müthişti. Kenk sarsılmıştı. Ona şefkatle ve bir tür korkuyla bakıyordu. Sizi yaratan toplum dedi. Neye benziyor? Nasıl bir şey olabilir? Sizi Anares'te meydanda konuşurken duydum ve sizin dinlerken ağladım ama size gerçekten inanmadım. İnsanlar her zaman evlerinden, var olmayan ülkeden böyle bahsederler ama siz diğerleri gibi değilsiniz. Sizde bir fark var. Fikrin farkı, dedi Şevek. Buraya da bu fikir için geldim. Anares için. Kendi halkım dışarıya bakmayı reddettiği için başkalarının bize bakmasını sağlayabileceğimi düşündüğüm bir duvarın arkasında durmanın değil, diğer toplumlar arasında bir toplum olmanın, diğer dünyalar arasında bir dünya olmanın, vermenin ve almanın daha iyi olacağını düşündüm. Ama yanıldım. Kesinlikle yanıldım. Neden? Tabii ki. Çünkü Uras'ta biz Anareslilerin gereksinim duyacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey. 170 yıl önce eli boş ayrıldık. Haklıydık da hiçbir şey almadık. Çünkü burada devletlerden ve silahlarından, zenginlerden ve yalanlarından, yoksullardan ve sefaletlerinden başka bir şey yok. Uras'ta doğru hareket etmenin, temiz bir yürekle hareket etmenin yolu yok. İçine kâr, zarar korkusu ve güç isteği girmeden yapabileceğiniz bir şey yok. Hanginizin diğerine üstün olduğunu bilmeden ya da kanıtlamadan bir başkasına günaydın diyemezsiniz. Diğer insanlara kardeş gibi davranamazsınız. Onları kullanmanız ya da aldatmanız, onlara emretmeniz ya da itaat etmeniz gerek. Başka birine dokunamazsınız. Yine de sizi yalnız bırakmazlar. Özgürlük yok. Bir kutu. Uras bir kutu, bir paket. Bütün o sarmalanmış, güzel mavi göğüyle, çayırları, ormanları ve büyük kentleriyle kutuyu açıyorsunuz. Peki içinde ne var? Toz içinde, kapkara bir bodrum ve ölü bir adam. Elini başkalarına uzattığı için eli koparılmış bir adam. Sonunda cehenneme vardım. Desar haklıydı. Uras başka bir şey değil. Cehennem Uras. Bütün tutkusuna karşın sade bir tür utangaçlıkla konuşuyordu. Arz Büyükelçisi de bu basitliği neye yormak istediğini bilemiyormuş gibi temkinle ama sempati duyarak hayranlıkla izliyordu onu. İkimiz de burada yabancıyız, Şevek, dedi sonunda. Ben zaman ve mekan olarak çok daha uzaktan geliyorum. Yine de Uras'a sizden daha az yabancı olduğumu anlamaya başlıyorum. Size bu dünyanın bana nasıl göründüğünü anlatayım. Bana ve bu gece bu gezegeni gören bütün arzulara göre Uras üzerinde hayat olan bütün dünyalar arasında en şefkatli, en çeşnili, en güzel olanı, cennete en yakın olabilecek dünya o. Kang Şevek'e sakin sakin ve ilgiyle baktı. Şevek bir şey söylemedi. Kötülüklerle, insan adaletsizliğiyle, hırsla, budalalıkla, israfla dolu olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda iyilikle, güzellikle, canlılıkla, başarıyla dolu. Bir dünyada ne olması gerekiyorsa var. Canlı, son derece canlı. Bütün kötülüklere karşın canlı, umutlu, doğru değil mi? Şevek onayladı. Şimdi benim hayal bile edemediğim bir dünyadan gelen siz, benim cennetimi cehennem gibi gören siz, bana benim dünyamın nasıl bir şey olduğunu sormayacak mısınız? Şevek suskundu. Kenki izliyordu. Işıltılı gözleri sabitti. Benim dünyam, benim arzım bir yıkıntı. İnsan ırkı tarafından berbat edilmiş bir gezegen. Hiçbir şey kalmayana dek çoğaldık, tıkındık ve savaştık. Sonra da öldük. Ne hırsımızı ne de şiddetimizi denetledik. Uyum göstermedik. Kendimizi yok ettik. Ama önce dünyayı yok ettik. Benim dünyamda hiç orman kalmadı. Hava gri, gök gri, her zaman sıcak. Yaşanabiliyor, hala yaşanabiliyor. Ama dünyada olduğu gibi değil. Burası canlı bir dünya, bir uyum. Benimkisi ise uyumsuzluk. Siz odocular bir çölü seçtiniz. Biz arzlılar bir çöl yarattık. Sizin gibi biz de orada yaşamayı sürdürüyoruz. İnsanlar güçlü. Şimdi yaklaşık yarım milyar kişiyiz. Bir zamanlar 9 milyardık. Her yerde hala eski kentler görülebiliyor. Kemikler ve kiremitler toza dönüşüyor. Ama küçük plastik parçaları hiç bozulmuyor. Hiçbir zamanda uyum göstermiyorlar. Bir tür olarak, toplumsal bir tür olarak başarısız olduk. Şimdi burada başka dünyalarda başka insan toplumlarıyla eşit ilişkiler kuruyorsak bu yalnızca hainlerin sayesinde. Geldiler, bize yardım getirdiler. Gemiler yapıp mahvolmuş dünyamızdan ayrılabilmemiz için bize verdiler. Bize nazik, merhametli, güçlü bir insanın bir hastaya davrandığı gibi davranıyorlar. Hainliler çok garip insanlar. Hepimizden daha eskiler. Cömertlikleri sonsuz. Başkalarını düşünüyorlar. Bütün suçlarımıza karşın anlatmakta güçlük çektiğimiz bir suçluluk duygusuyla hareket ediyorlar. Sanırım bütün yaptıklarında geçmişlerinden, sonsuz geçmişlerinden etkilenerek hareket ediyorlar. Biz arzda kurtarılabilecek her şeyi kurtarıp yıkıntılarda bir tür yaşam kurmuştuk. Yapılabilecek tek şekilde tümüyle merkezileşerek her toprak parçasını, her maden parçasını, bir gram yakıtı bile denetimimiz altında tutarak karne sistemi, doğum kontrolü, ölümcül hastaların merhametle öldürülmesi, bütün iç gücünün zorunlu olarak seferber edilmesi, tek tek her yaşamın ırkın sağ kalması amacına yöneltilmesi. Hainliler geldiğinde bu kadarını başarmıştık. Bize biraz daha umut getirdiler. Çok fazla değil. Biz o umudu açtık. Bu görkemli dünyaya, bu canlı tohuma, Uras'a, bu cennete yalnızca dışarıdan bakabiliyoruz. Yalnızca ona hayran olmakla, belki biraz da kıskanmakla yetinebiliyoruz. O kadar. O halde Anares benden duyduğunuz kadarıyla Anares sizin için ne ifade edebilir? Kang, hiçbir şey, hiçbir şey Şevek. Biz Anares'e ulaşma şansını yüzyıllar önce daha o ortaya çıkmadan yitirdik. Şevek kalktı ve pencereye kulenin uzun yatay pencere yarıklarından birine gitti. Pencerenin altındaki duvarda içine bir okçunun ayak basıp aşağıya bakabileceği ve köprüdeki saldırganlara nişan alabileceği bir oyuk vardı. Eğer o adımı atmazsanız güneşe boğulan hafif puslu gök dışında hiçbir şey göremezdiniz. Şevek pencerenin altında duruyor, ışık gözlerini kamaştırıyordu. Zamanın ne olduğunu anlamıyorsunuz, dedi. Geçmişin gittiğini, geleceğin gerçek olmadığını, değişimi olmadığını, umut olmadığını söylüyorsunuz. Anares'in ulaşılamayacak bir gelecek olduğunu düşünüyorsunuz. Geçmişinizin değiştirilmemesi gibi. O halde şimdinin dışında, Uras'ın o zengin, gerçek, dengeli şimdinin şu anın dışında hiçbir şey yok ve bunun sahip olunabilecek bir şey olduğunu sanıyorsunuz. Onu biraz kıskanıyorsunuz. Sahip olmayı isteyeceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Ama aslında gerçek değil, biliyorsunuz. Dengeli değil, sağlam değil. Hiçbir şey öyle değil. Her şey değişiyor, değişiyor. Hiçbir şeye sahip olamazsınız. Hele şu anda hiç sahip olamazsınız. Eğer onunla birlikte geçmiş ve geleceği de kabul etmezseniz, yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de. Yalnızca geleceği değil, aynı zamanda geçmişi de. Çünkü onlar gerçek, şu anı gerçek kılan yalnızca onların gerçekliği. Anares'in gerçekliğini, kalıcı gerçekliğini kabul etmeden Uras'ı elde edemezsiniz. Hatta anlayamazsınız bile. Haklısınız, anahtar biziz. Ama bunu söylediğiniz zaman gerçekten inanmıyordunuz bana. Buna Anares'e inanmıyorsunuz, bana inanmıyorsunuz. Sizinle birlikte şu an odanın içinde olduğum halde halkım haklıydı. Ben size haksızdım. Ben ise haksızdım. Size gelemeyiz. Bize izin veremezsiniz. Değişime, evrime inanmıyorsunuz. Bizim gerçekliğimizi umudum olduğunu kabul etmektense bizi yok etmeyi yeğlersiniz. Size gelemeyiz. Yalnızca sizin gelmenizi bekleyebiliriz. Genk şaşkın ve düşünceli, belki de biraz afallamış bir ifadeyle oturuyordu. Anlamıyorum, anlamıyorum dedi sonunda. Bizim geçmişimizdeki eski idealistlerden, özgürlük hayalleri kuranlardan biri gibisiniz. Ama yine de sizi anlamıyorum. Sanki bana gelecekte olacak şeyleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama yine de dediğiniz gibi buradasınız şimdi. Uyanıklığın yitirmemişti. Bir süre sonra o halde bana gelmenizin nedeni ne Şevek dedi. Size o fikri vermek, kuramımı yani, onu iyi yolların malı olmaktan, bir yatırım ya da silah olmaktan kurtarmak için. Eğer istiyorsanız en kolay yol denklemleri yayınlamak, onu bu dünyadaki bütün fizikçilere, hainlere ve diğer dünyalara mümkün olduğunca çabuk vermek. Bunu yapmak istiyor musunuz? Sorulur mu? Yalnızca birkaç sayfa tutar. Kanıtlar ve bazı sonuçlar daha fazla tutabilir. Ama bu arkadan da gelebilir. Ben yapmasam da başkaları bunun üzerine çalışabilir. Ama sonra ne yapacaksınız? Neo'ya gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Kent şu anda görünürde sakin. Ayaklanma bastırılmış görünüyor. En azından şu an için. Ama korkarım, Io hükümeti sizi bir isyancı olarak görüyor. Tabii ki Tu var. Hayır. Burada kalmak istemiyorum. Ben o kadar fedakar değilim. Eğer bana bunun için de yardım ederseniz eve gidebilirim. Belki de iyi yollar beni eve göndermeyi isteyebilirler bile. Sanıyorum bu tutarlı olur. Beni ortadan kaldırmak, varlığımı inkar etmek. Tabii ki beni öldürmenin ya da ömür boyu hapse atmanın daha kolay olduğunu düşünebilirler. Henüz ölmek istemiyorum. Hele burada, cehennemde asla. Cehennemde ölürsem ruhum nereye gider? Güldü, tavırlarındaki o nezaketi yine kazanmıştı. Ama beni eve gönderirseniz sanırım onlar da rahatlar. Biliyorsunuz ölü anarşistler şehit olur. Yüzyıllar boyu aşarlar, yaşarlar. Ama ortadan kaybolanlar unutulur. Gerçekliğin ne olduğunu bildiğimi sanırdım, dedi Kang. Gülümsedi. Ama kolay bir gülümseme değildi bu. Umudun ne olduğunu bilmeden onu nasıl bilebilirsiniz? Bizi çok katı yargılamayın Şevek. Sizi yargılamıyorum. Yalnızca yardımınızı istiyorum. Karşılığında da verecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey mi? Kuramınıza hiçbir şey mi diyorsunuz? Onu bir tek insan ruhunun özgürlüğüyle aynı kefeye koyun, dedi Kenge dönerek. Hangisi daha ağır basar, biliyor musunuz? Ben biliyorum.